Yusuf ile Züleyha 5. ayrım sayfa 107. Yusuf'un duası. Rabbim bana istememeyi isteyebilmeyi nasip et. Züleyha gecenin güzelliğini sererken Yusuf'un gözlerinin önüne. Yusuf da insandı, istek insanın zaafıydı. Ama Rabbim bana istememeyi isteyebilmeyi nasip et. Her şeyin kalpte başlayıp kalpte bittiği mevsimde, her şeyin kalpteki rengine göre isim aldığı yerde Yusuf bu duasındaydı. Ve Yusuf biraz da bu duayı edebilmiş olma yürekliliğiyle peygamberdi. Rabbim bana istememeyi, isteyebilmeyi nasip et. Değil mi ki ilk bakışta Züleyha Yusuf'a ötelerden gelen bir ses, bir cennet çiçeği gibi, susuzluğunun farkında bile olmayan çöl toprağına inen bir yağmur defteri. Züleyha sılaya davet ilk bakışta. Çünkü nefis sonsuzluğu vaat ederek yanıltıyor. Şeytan şehri şer görmeyeni, eşyanın hakikatine inemeyeni ilk bakışta mavera ile kandırıyor. Vaat ezel sevinci, ebed muştusu. Vera ilk bakışta. Züleyha ezel, ebed, mavera ilk bakışta. Yasak bahçe, memnu meyve, zehirli sarmaşık aşeka. Züleyha son bakışta. Üstelik Züleyha isteyici. Üstelik Rabbinden bir işaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Yusuf'un içinden işaretin gerçekleştirici gücü, Yusuf içinde istememeyi isteyebileceği işareti gördü. Yüzünü gök katlarına çevirdi de Rabbim dedi. Kuyunun karanlığında da beni yalnız bırakmayan Rabbim. Karanlığın ve derinliğin kokusunu bir anda aydınlığa, ümitsizliğimi bir anda muşluya çeviren o zaman, hala koruman altında değil miydim? Suç mu yazdın yoksa anlamdaki yazıya? Bütün insanlarla birlikte de benim içimde taşıdığım, gizli ya da aşikar olan o meyil. Şimdi daha derin bir kuyuda değil miyim? Ki bir insan değil miyim? Sen tutmazsan elimden şüphesiz meyledenlerden olurum. Düştüğüm kuyudan daha derin ve karanlık bir kuyu değil mi güzeller güzeli Züleyha? Tut elimden, yoksa boş yere mi göründü o rüya bana? Rabbim dedi Yusuf, sen bana kendi isteğimin dışında şu ikilimde ve şu odada bulunduğum şu anda Züleyha'yı istememeyi isteyebilmeyi nasip et. Katından bir esirgeme ver. Değil mi ki isteğe yaklaşınca istememeyi istemek artık imkansızlaşır? Bu yüzden değil mi Rabbim senden gelen yasaklar yapma ile değil yaklaşma emriyle başlar? Yaklaşırsam eğer şu işimdeki doğal olan akışla Züleyha'nın ırmağına, yaklaştıktan sonra yapmam diyemem. Üstelik yaklaşırsam eğer yapmamayı da artık dua edemem. Daha kolay olan yapma değil yaklaşma. Öyleyse asıl olan yaklaşma. Öyleyse Rabbim, insan şu yaratılmışlığımın sorumluluğuyla en fazla baş başa kaldığım şu anda, şu odada sen bana istememeyi, isteyebilmeyi nasip et. Beni insan yaratılmışlığımın en doğal akışını kendine ait olmayandan sakındıracak güçle ihsan et. Rabbim diye devam etti Yusuf duasına. İstemeyi istemek kadar istememeyi istemek de zor. Biliyorum ki katından bir koruma dökülmezse varlığıma, nefsimin altından kalkamam. Son hızla aşağı doğru ilerleyen bir teknenin içinde yukarı doğru koşarak Bahri Umman'ı aşamam. Benim tedbirim senin takdirinden küçüktür. Böyle dua edince Yusuf, ona Rabbinden bir işaret geldi. Her şeyin kalpte başlayıp kalpte bittiği mevsimde, her şeyin kalpteki rengine göre isim aldığı yerde. Masum ve masum olan Yusuf bu duayı etmiş olabilme yürekliliğiyle peygamberdi ve o iffet demekti. Yusuf'un gömleğinin yırtılması ve sarı gülün yapraklarının ufalanması. Yusuf bu duayı ederken Rabbine, Züleyha'nın içindeki tehlikeli ses bütün varlığını sımsıkı kavradı ve Züleyha'dan geriye başka bir şey kalmadı. Engellenmiş arzunun doğurduğu öfkeyle her şey bir anda oldu. Züleyha Yusuf'a, Yusuf kapıya doğru koştu. Bir çarpma, bilirbül vazo olduğu yerden savruldu. İçinde kurutulmuş sarı gülün yaprakları yerde ufalandı. Yıldız biçimli tarak kaydı da topuzundan Züleyha'nın saçları dağıldı. Yusuf sımsıkı kilitli kapıya doğru koşarken, Züleyha'yı bulmak için Züleyha'dan kaçarken, Züleyha'ya gelmek için Züleyha'dan uzaklaşırken, Züleyha Yusuf'un gömleğini tam arkadan iki omzunun ortasından yakaladı. Yusuf'un gömleği yırtıldı. Yusuf'un iki omzunun tam ortasından Züleyha'nın tırnaklarının izi, Yusuf'un gömleğinde Yusuf'un kanının lekesi. Yusuf'un gömleği İbrahim ateşteyken sırtındaki gömleği. Yusuf'un gömleği bir kölenin karanlık bir gecesinden geçen 3,5 arşınlık beyaz keten köle bezi. Yusuf'un gömleği bir masal gecesine hazırlanan şehzadenin inci beyazı, fil dişi, ince ipek giysisi. Yusuf'un gömleği gün gelir kurt parçaladı der de bırakırlar Yakup'un kucağına. Yusuf'un gömleği gün gelir asarlar Mısır'ın kapısına. Gün gelir Yakup'un gözlerinde fer Yusuf'un gömleğinin kokusu. Gün gelir hasretine hat gömleğin Yusuf'u. Züleyha'nın yazgısına vesile Yusuf'un gömleği. Yusuf'un gömleği biraz da bu hikaye. Yusuf'un gömleğinde, gömleği Yusuf'un şimdi Züleyha'nın elinde. Her şey gibi kapı da aniden açıldı. Kapının önünde birkaç adamıyla Potifar vardı. Bir denizin aniden bulanması saniye saniye. Enginlerden doğru kükreyerek gelen bir acı, bir darbe, hiç beklenmeyen bir darbe. Yusuf'un sırtına Züleyha'nın tırnaklarının yarısı. Potifar'ın sırtının tam ortasında kimin sapladığı henüz kestiremediği bıçağın acısı. Züleyha iki erkeğin sırtına da çan sancısını bırakmıştı. Şaşkınlık, hüzün, kırgınlık, öfke, nefret, kızgınlık. Sendeledi Potifar bir bakış önce. Gözlerinin tam içine nasıl bir susuşun manası. Potifar ne kadar çok anlattı. Bunu bana nasıl yaptınız? Bunu bana nasıl yaptınız? Sonra bir boyun eğiş, geleceği bilinip de geleceğine asla hükmedilmemiş kadere teslimiyet tereddütü, bir suçlu arayışı. Suç varsa suçlu da var. Siz kadınlar, atıldı Züleyha, sana ve ailene zarar vermeye kalkışan şu haini cezalandırmayacak mısın? Yusuf fısıldadı, efendim ben sana hainlik etmedim. İçimde çarpıştı ak ile kara, gece ile gündüz. Ama ben bu adadan kendimden önce senin yüzünün akıyla çıkıp gitmedim. Züleyha atıldı. İnanma ona. Yusuf fısıldadı. İnan bana. Züleyha haykırdı. İnan bana. İnan bana. Züleyha kırmızılar içinde, yanakları kıpkırmızı, Yusuf'a baktı öfkeyle. Bir de Potifar'a korkuyla. Yüreğinin tam içinde öfkeyle korku yan yana bir yanıyla cennetten sürgün edilmiş Havva, bir yanıyla Erguvan ağacının altındaki Resullere ihanet eden Yuda. Züleyha güçsüzdü, Züleyha küçücüktü. En dibinde kuyunun, en karanlığında zindanın. Züleyha en fazla bu öykünün sonunda olacağı kendisinden uzaktı. Bak dedi Potifar'a ve orada bulunanlara. Bakın Yusuf'un gömleği yırtık değil mi? Bir boğuşma geçmemiş olsaydı aramızda, korumaya kalkışmamış olsaydım kendimi, nasıl yırtılırdı Yusuf'un gömleği? Potifar inanmak istedi. Vurgun muhakkaktı da hangi yanımdan vurulsam daha iyi, içinden bunun hesabı geçti. Kendisine güvendiğim, evimi ve namusumu emanet ettiğim kölem mi vursun beni, yoksa evim ve namusum olan emanetin ta kendisi o mu vursun beni? Züleyha'ya inanmak istedi. Züleyha tarafından vurulmaktansa Yusuf tarafından öldürülmek yeğdir dedi yüreği. Daha kolay taşırım böylesini. Doğru mu bu? Sordu bir kez daha. Orada bulunanlardan birisi gün görmüş, gün geçirmiş, ak saçlı, ak sakallı, bilge görünmüşlü birisi. Yusuf ile Züleyha'yı süzdü bir an, dedi. Bakın bakalım gömlek önden mi yırtılmış arkadan mı? Eğer ki yırtığı öndendir gömleğin, Züleyha haklıdır. Çünkü Yusuf ona atıldıysa kendini korumak istemiştir Züleyha ve gömlek yırtılmıştır ön taraftan. Ama yok, eğer gömlek yırtıldıysa arka tarafından Züleyha atılmıştır Yusuf'a. Kaçmak isterken Yusuf yırtılmıştır gömlek arka tarafından. Baktılar, Yusuf'un gömleği arkadan yırtık. Potifar döndü. Sarı gülün ufalanmış yapraklarıyla yıldız biçimli taşlı tarağın üzerinden geçti ve duvarların gördüğünü kimselerin görmediği odanın kapısından çıktı gitti. Potifar'ın Yusuf'u zindana koyması. Akşam oldu ama bir başka karanlık çöktü Mısır'ın üzerine o akşam. Neden sonra Potifar olanlardan çok olabileceklerin korkusunda, yitirdiklerinden çok yitirebileceklerinin hesabında kendi kalbinden kendi hesaplarıyla çıktı. Artık o yitirmiş bir erkek, ihanete uğramış bir yürek değil, Mısır'ın ikinci adamı olarak Potifar'dı. Yüreğinde kaybolan ve yok olan Züleyha'nın değil de kaybolduğu ve yok olduğu başkaları tarafından bilinen bir Züleyha'nın acısı vardı. Bu bilinmenin acısı Potifar'ı kendi bildiğinden daha çok yaraladı. Başkaları o inanılmaz yargıcı, başkaları o görünmez yasalar yapıcı. Başkalarının gözünde ve dilinde kaybolduğu bilinen Züleyha, Potifar'ın asıl korkusu. Hakkında o, bu, şunlar, bunlar, hizmetçiler, dadılar, vekiller, vezirler, kadınlar ve çocuklar, 3 ev, 5 ev, 7 mahalle, konaklar, nihayetinde saral, en nihayetinde kral. Konuşulan ve konuşulanlar, dedikodusu yapılan bir Züleyha, işte Potifar'ın asıl korkusu. Bir erkek kadını kadar değil mi? Bir erkek kadının elinde değil mi? Değil işte. Potifar fark etti ki Mısır'ın geleceği için kendi varlığı elzemdir. Onun için Züleyha ne yaptıysa yaptı, bundan sonra hakkında konuşulmaması sağlanması gereken asıl meseledir. Potifar ve mensup olduğu zümre, yani ki Mısır'ın soylularına göre bir kadın ne yaparsa yapsındı ama yeter ki hakkında konuşulmasındı. Oyun, gizli ve saklı demek ki taşlar yerli yerinde ve kuralına göre oynanırsa kime zarar? Ufak tefek birkaç oyundan gürültü olmazsa ne çıkar? Ama duyulursa Potifar'ın siyasi geleceği tehlikede. Kıyamete değin sürecek bir başka hikaye. Bir garip oyun ki gizli oynandıkça mani yok. Lakin bir oyuncu taşlarını açtıktan sürecek denli yürekliyse ileriye, baş kaldırırsa oyunun kurallarına ya da Züleyha gibi aniden açık verecek kadar acemiyse, küçülürse ve güçsüzse ve ayağı sürçerse o zaman mani çok. Potifar sustu. Potifar konuştu sonra. Sen dedi. Kadın. Suçlusun bunu bilirim. Lakin devam et benim evimde, benim hayatıma. Bu hayat tıkılırsa an evvel altında ben kalırım. Ama bana dünüm ve bugünüm kadar yarınım da lazım. Ben Potifar'ım. Ben Mısır'ın ikinci adamıyım. Mısır'ım ben dahası. Bana yarınım lazım. Ben Mısır'a lazımım. Sana gelince Yusuf dedi Potifar. Ey zayıf köle. Senin yerin zindandır bundan böyle. Hiç olmazsa bir süre. Bilirim suçsuzsun. Ama yüksek, pek yüksek geleceği için Mısır'ın... Şimdi bir kurban lazım. Ya sen ya ben. Birimiz yok olacağız ki sular durulsun. Oysa ben Mısır'a lazımım. Ben Potifar'ım. Ben Mısır'ın bir başka anlamda. Ben değilim anlayacağınız. Tekil değil, çoğulum. Birey değil, kamuyum. Toplumun saadeti söz konusu olduğunda sözü mü olur birey denen tekilliğin? İçinden yangınlar geçse de bir zayıf köle... Ya da zaferleri kadar muhteşem bir kumandan kendini kurban etmelidir elbet kamunun menfaati önünde. Biraz evvel Züleyha'nın ihaneti karşısında sarsılan kalbim ne kadar mazlum ve masumsa, mantığını işleten çarkın dişleri arasında büyüdükçe ezilen Potifar o kadar zalimdi. Potifar kötülüğünün mantığını çok kuvvetli kurmuştu. O bir değil çoktu. Potifar bindi. Bir olan Yusuf'tu. Sustular. Sustu Potifar. Sustu Züleyha. Yusuf sustu. Potifar zalimdi. Yüreğindeki mazlumu susturdu. Züleyha güçsüzdü. Yüreğindeki güçlüyü susturdu. Mazlumdu Yusuf. Yusuf kendisi sustu. Yüreğinde kuyudayken karanlıkları aydınlatan mavi ışık bir kez daha muştu. Korkma. Bak biz buradayız. Korkma. Buradayız artık. Yusuf güçlüydü bu yüzden. Bir mazlum ahının gök kubbeyi sarsacağı bilgisiyle. Devran 10 gün gelip de döneceğinin haberiyle. Ne var ki zerre kadar şer, ne var ki zerre kadar hayır. Bir gün şaşmaz bir terazide tartılacağının emniyetiyle. Sustu Yusuf, sustu, teslimdi, mazlumdu. Teslimiyetiyle vardı, susmasıyla haykırdı, tahammülüyle baş kaldırdı. Yusuf'un gömleğini Mısır'ın batı kapısına astılar. Akşam olup da alışılmamış bir akşam çöktükten sonra Mısır'ın semalarına. Zindana koyulacak Yusuf. Böyle bir karara varınca Potifar, münadiler bunu dört bir yanda bağırdılar. Dağlara, taşlara ve sulara bağırdılar. Kayalar içine oyulmuş mezarlara ve Mısır halkına ve kalplere bağırdılar. Yusuf koyulacak zindana. Sesleri dağıldı, gitti boşlukta. Sesleri büyüdü ve çoğaldı, yine boşlukta. Yusuf koyulacak zindana. Ve sonunda münadiler Yusuf'un gömleğini teşhir için Mısır'ın kapısında kurumuş bir hurma dalına astılar. Gömlek, kabahatin delili. Kabahatlerin en büyüğü Yusuf'ta. Yusuf'ta küfran-ı nimet, Yusuf'ta ihanet. Efendisinin namusuna göz dikmek, Yusuf. İyiliği kemlikle mukabele etmek, Yusuf. Yusuf, hatırı, gönlü hiçe saymak. Yusuf, zehirli, zehirli, zehirli bir mor zambak. Hangi toprak açtıysa bağrını Yusuf'a, kirli bir tohumdan başka bir şey dökmedi ona. Akşam olup da o alışılmamış akşam yerini Mısır'ın üzerinde, alışılmamış bir gecenin karanlığına bırakınca ve zindan Yusuf'u kalın duvarlarının ve sürgülü kapılarının arkasında kendisinden özgeye kapalı dünyasına alınca, Yusuf içeride, gömleği dışarıda kalınca, en evvel münadiler ardından Mısır halkı birer birer ve sessizce gömleği bırakıp da Mısır'ın batı kapısında kurumuş bir hurma dalına evlerine çekildiler. Hepsinin yüreğinde bir ince sızı, hepsinin yüreğinde bir acı. Dediler, nasıl olur? Nasıl olur da Yusuf yaratılmışların böylesine seçilmişi, böylesine tüketir seçilmişliğini. İçlerinde bir sızı, düşerken uykunun sularına. Dediler, dur bakalım, gün doğmadan doğacak vardır elbet. Değil mi ki geceler gebedir? Bir iş var gibi görünüyor bu işte. Yanlış hesap gitti, yerden geri döner nasıl olsa gün görünce. Bütün Mısır halkı bu yorucu günün sonunda uykunun kollarında avuntuya varınca, münadiler Aziz ve Firavun ve kraliçesi uyuyunca, kundaktaki bebekler, lohusa anneler, gencecik babalar uyuyunca, uyuyunca sıcak ve görkemli Mısır kentlerinin rahipleri, uyuyunca en büyük tapınakların kahinleri, mumyacılar ve tapınak bekçileri. Yeni suyun ilk dalgasını, kutlu yıldızın ve hilalin haberini vermekle görevli muştucular ve sihirbazlar ve usta tılsımcılar. Ölüler evinin yolculuğunu yöneterek denli usta kayıkçılar. Nil kıyısında tacirler ve yelkenciler uyuyunca, buhur ve tütsü yakıcılar köylerde tohumcular. Hasırcılar, çömlekçiler uyuyunca, uyku sularında gezen gemiler bütün bir Mısır'ı kuşatınca, garip bir uyku çökünce Mısır'ın semalarında yere, asla uyumadan geceleri ölçen yüzyıl mahkumları dahi uykuya baş verince, uykuyla yıkanınca doğduğundan bu yana hiç uyumamış meczupların gözleri, uykuya varınca bütün canlılar ve dahi dağlar ve taşlar ve semalar, ve su uyuyunca ve dahi düşmanlar da uyuyunca ve dahi hastayı hicran dahi uyuyunca, bütün Mısır'ı uyku teslim alınca, iki kişi uyanık gecenin ötesinde, biri Yusuf, biri Züleyha. İki kişi uyanık gecenin berisinde, biri Yusuf'un gömleği, biri rüzgar. Rüzgar, kurumuş bir hurma dalının ucunda sallanan Yusuf'un gömleğini okşayıp da usulca kokusunu çekti içine, en derinine. Tam yırtılan yerinden, iki omuz arasından Züleyha'nın elinin değdiği yerden. Öptü. Usulca kokladı. Gömleğin yaralarını sarmaya, acısını dindirmeye çalıştı. Ve dedi ki, öykünün tam burasından kurdun, kuyunun ve aynanın söylediklerine benzer sözleri diziyor yazıcının kalemi satırlara. Yazıcı, kendi uykusuzluğunda bedeli hayat olanı yaza dursun. kalem ve onun yazdıklarını andolsun ki dünyanın kurulduğu günden bu yana sorumsuz değilim. Sevk edilirim kaderle. Ben de hem yaralara merhemim hem bir felaketim yeri gelince. Çokça ölüm taşıdım, hayat gibi göründü. Çokça hayat taşıdım, ölümdür zannedildi. Hayatım, hayat olduğum yeri geldi. Ölüme ölüm olarak yazıldım adımı benden öyle istenince. Ben rüzgarım. Hangi yönden buyurulursa o yönden o şiddetle eserim. Ne var ki getirdiğim benden öyle istendiği içindir. Dalgalar getirdim. Tarlaları suya verdim. Evler yıktım. Ağaçlar devirdim. Tohumları ayırdım saplarından. Gemileri götürdüm Nil üzerinde. Hatta o kuş yönünün tam tersinde bile. Böyle gidecek bana verilen görev dünyanın son gününe değin. Kim bilebilir ki daha neler göreceğim. Fakat şimdi öyle bir görev verildi ki bana, öyle bir kutsandım, öyle bir arındım ki bütün var olan ve var edilecek mahluklar arasında. Kuyuya ve aynaya nasıl yetecekse içlerine aldıkları hatıra, bana da yetecek sonuna kadar. Ey Yusuf'un gömleğim, gözyaşlarını kurutmam emredildi bana. Uzan şöyle yanıma, koy başını kucağıma. Rüzgar devam etti. Ey Yusuf'un gömleği, ey yırtılan onur ilk bakışta, ey ihanet, en acı damla, en taşınılmaz yük, en ağır çarmıh ilk bakışta. Ey kölelere yazgılı eza çarmıh, ey köle olmadığı halde köle muamelesi görenin sırtındaki ağırlık, ey kana bulanan bir avuç bez parçasının erkek hatırası, gördüm levh-i mahfuzda sırtında çarmıhı taşıyacak olanı. Onun da çarmıhı hurma ağacından olmayacak mı? Onu da örten bir avuç bez parçası kana bulanmayacak mı? O da köle olmadığı halde kölelere mahsus azaba çarptırılacak. O da görünürde zelil, gerçekte nebi olacak. Ve çarmıhtan geçen yol göğe açılacak. Rüzgar Yusuf'un gömleğine bulaşmış incecik lekenin üzerinden geçti. Kırmızı bir çiçek, giderek büyüyen dağılan, hayatın müjdesi. Ölüm yeri gelince, bir damla kan, bir damla gözyaşı, ter bir damla. İnsan, karışık bir nufte, imtihan. Rüzgar, gam yeme ey Yusuf'un gömleği dedi, devam etti. Sen ki Mısır'ın kapılarında bugüne dek sergilenmiş ve bugünden sonra sergilenecek ne varsa, içlerinde en şerefsiz gibi göründüğü halde en şereflisi. Onursuzluğun onur adına yazgıladığı onur. Onursuzluğun onur adına mahkum ettiği onur. Ey 3,5 arşınlık köle bezi. Ey Yusuf'un yırtık gömleği. Öyle bir kalacak ki adın zamanda. Nerede zulüm kendi mantının üzerine kötülüğünü oturtursa. Nerede kötülükler üreten çark kendi dişlileri arasında öğütürse kendisine uymayanı. Nerede yanlış doğruya baskın çıkarsa. Nerede bulut örterse güneşi bir anlık da olsa. Akla senin adın gelecek. Yusuf'un Mısır'ın batı kapısına asılan gömleği diye ima edilecek bundan sonra kim ki nahak yere hak iddiasında bulunursa bir remze dönüşecek senin adın. Yusuf kuyu, Züleyha zindan. Bu sözcükler ağır ve meşin ciltli, kocaman lügatlerde ne kadar yer alacaksa asık yüzlü hocalar karanlık ve kasvetli sınıflarda yeşil tahtaların önünde ve denizle pencereler arasına yağmur bir türlü yağmazken Yusuf kuyu, Yusuf zindan, Züleyha çağrışımlarını yüzyılların üst üste getirdiği anlam katmanlarını nasıl öğretecekse gönlü bir kuşun kanatları gibi çırpınan güneş yüzlü öğrencilerine, her biri nasıl kendi zamanından bakacaksa Yusuf'a, Züleyha'ya ve kuyuya ve zindana, nasıl her birinin kendine özgü olacaksa Yusuf'a, Züleyha'sı, kuyusu ve zindanı, sen de anılacaksın onlar kadar ve onlarla birlikte Yusuf'un gömleği. Ama her zaman ve her toplumda gömlek değiştirecek olmakla birlikte Yusuf'un gömleği. Hep aynı kalacak söylediği şey Yusuf'un gömleği, Yusuf'un gömleği. Rüzgar Yusuf'un gömleğinin gözyaşlarını kurutuyor olmakla bunca kıvandı ya, bahtında kendisini bundan daha fazla mutlu edecek olan bu hikayenin sonunda yapacağı bir şey vardı. 5. ayrım sonu, sayfa 120.